bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Aşkın Suçları, Marki de Sade, Gece Yayınları, Yeniden Birinci Baskı, Ekim 1990, Ankara. Türkçe'ye çeviren Cemal Süreya. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Ön Söz. Bir kırbaç upuzun paltosunun altında, akıtır ıssız gecede, karanlık ormanda, zevklerin köpüğünü acının gözyaşına. Baudelaire bir şiirinde böyle diyor Marquis de Sade'ı anarak. Guillaume Apollinaire de şöyle diyor. Şimdiye dek yeryüzüne gelmiş en özgür zeka. Jean Polan, kötülüğün İncil'i diyor onun eserine. Pushkin, ölüme bitişik her şeyi içine koyduğumuz bir sevinç. Aşkın Suçları, Türkçe'de Sade'den yayımlanmış ilk eser oluyor. Lamartine'in, Baudelaire'in, Swinburne'ün, Lautrémont'un, Nietzsche'nin, Pushkin'in, Dostoyevski'nin, Kafka'nın, Apollinaire'in başucu kitaplarından biri de buydu. Aşkın Suçları'nın tamamı 11 parçadan meydana geliyor. Biz bu ciltte üçünü bir araya getirdik. Florville, Kurval, Faxlange ve Dorjville. Avrupa'da çıkmış hemen bütün baskılarda eserin başına Sade'ın Roman Üstüne Düşünceler adlı yazısı konmakta. Sonuna da ilk baskıdan sonra Witerk adlı bir yazarın Aşkın Suçları'nı ahlaksız bir kitap olarak eleştirmesine karşı Sade'ın verdiği cevap eklenmektedir. Roman Üstüne Düşünceler yazısında Marquis de Sade romanı şöyle tanımlıyor. İnsanların hayatındaki en garip serüvenler esas alınarak meydana getirilmiş imgelem eserlerine roman denir. Sonra roman kelimesinin etimolojisi üstünde duruyor. Roman türünün o sıralarda yeni bir edebiyat türüydü roman. Hangi ulusların kaynaklarında daha zengin bir görünümde olduğunu araştırıyor. Roman yazma sanatının kuralları nelerdir sorusuna cevap arıyor. Sade'a göre bu soruya bir karşılık bulmadan önce başka bir soruya, roman neye yarar sorusuna bir cevap aramaya çalışmalıyız. Neye yarar roman? Sade şöyle diyor bu konuda, neye mi yarar? Bu soruyu yönelten iki yüzlü sapık kişileri türlü yönleriyle anlatmaya, onların ıcığını cıcığını çıkarmaya. Bu sözü boşuna söylemiyor Sade. O dramatik sanatta iki kaynak görmektedir, acıma ve zulüm. Romanın ayırıcı niteliğini bu iki temel insani yönsemede bulmak istiyor. Böylece kendi felsefesiyle anlatımı arasında bir tutarlık kurmak istiyor. Hatta bir iç içelik. Örflerin ve adetlerin yüzer yıllık çizelgelerini yaparsak, bunların zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiklerini görürüz. Bu değişiklikler sadece zamana göre değil, yere göre de büyük farklar göstermektedir. Bu yüzden örfler ve adetler insanda ikinci bir tutum meydana getirmektedirler. Sahte bir davranış bütününün yapılaşmasına sebep olmaktadırlar. Romancı ise bu kabukların altını merak etmelidir. İnsanların maskelerini indirerek incelemelidir. Bir adam kendi annesine aşık oluyorsa onu yazmalıdır. Doğada ne kıpırdanma oluyorsa onu gözden kaçırmamaya bakmalıdır. Aşkın Suçları dolayısıyla gazeteci bozuntusu Witerk'e verdiği cevap da oldukça ilginç. Witerk, Aşkın Suçları'nı iğrenç bulduğunu, Sade'ın zaten sabıkalı ve tehlikeli bir adam olduğunu, kitaptaki birçok suçu kendisinin de vaktiyle işlemiş olabileceğini yazmıştı Journal de Paris gazetesinde. Sade'ın bu yazıya verdiği cevap çok sert olduğu gerekçesiyle aynı gazetede yayımlanmıyor. Bu cevabın kitabın yeni baskılarında metnin sonuna eklenmesi biraz da bundandır. Witerk ayrıca bu hikayelerde iyinin iki yüzlü bir tutumla savunulduğunu, Oysa aslında kötünün zaferlerinin anlatılmak istendiğini, kötünün savunulduğunu söylemişti. Sa'd bu suçlamalara karşı aşkın suçlarındaki hikayelerden örnekler vererek kendini savunuyor. Şöyle diyor: Florville'li Kurval hikayesinin suça zafer kazandırmak istediği nasıl ileri sürülebilir? Hikaye ortada. Bizim gazeteci bozuntusunun kitabı okumak zahmetine bile katlanmadığı nasıl da anlaşılıyor? Okusaydı böyle mi yazardı? Dorjville hikayesi içinde aynı fikri ileri sürüyor. Dorjville'de en sonunda yakılarak idam edilen kim? Suç mu, erdem mi? Roderick adlı hikayede yapılan hücumları da şu cümleyle savuşturmak istiyor: suç Roderick'ten başka nerede bu kadar ağır bir cezaya çarptırılmıştır? Sa'd'a göre çevremizde biriken pislikleri, rezaletleri iyice anlatmadan iyiyi belirlemenin bir olanağı yoktur. Oysa kötülüğün İncil'ini yazan bu adamın bu tip yazılarıyla eseri arasında bir çelişki buluyor bazı yazarlar. Söz gelimi Simone de Beauvoir'a göre aslında kendisini yazılarında savunurken ileri sürdüğü fikirlerin tam tersini düşünmektedir. İyinin aldatıcılığını kavramamış okurlara kötünün tatlarını aşılamaya çalışmaktadır. Dipnot: Simone de Beauvoir, Sa'd'ı yakmalı mı? Çeviren Cemal Süreyya, Fahir Önger Yayınları, İstanbul 1966. Aşkın suçlarındaki hikayelerde ince bir eğileni var ve bu eğileni tutumu onun sayıklamalarını yıkmayacak şekilde gelişiyor. Gerçi çok yerde bir anlatım tutukluğuyla karşılaşıyorsunuz, tekrarlarla bunalmaya başlıyorsunuz. Ama Marquis de Sade'ın bir özelliğidir bu. İlkelliği içinde büyüyen, tatlanan, yakamızı bırakmayan bir anlatımı var. Sade'ın bütün eserleri böyledir. Ağır başlı usa vurmalarda bulunurken birdenbire gereksiz konulara atladığı halde çok kez aşırılıklar onda katkısız ince bir takım gerçeklere dönüşür. Düşüncesi çok defa baştan düzenlediği sonucu bozacak şekilde gelişir ve bizi kaygılandıran bir amaca doğru yönelir. Bu arada biçim de şaşırtıcı durumlar gösterir. Aşkın suçlarını Sa'd kendisi yaşarken yayımlamıştı. Cemal Süreyya. Florville Kurval. Monsieur Kurval 55 yaşına gelmişti. Dinçti, sağlığı yerindeydi. Daha 20 yıl yaşayacağı konusunda bahse girebilirdi. Bir kadınla evlenmişse de anlaşamamıştı. Kötü yola sapmayı seçen bu kadın, uzun yıllar var ki Monsieur Kurval'i terk edip gitmişti. Güvenilir kaynaklardan edindiği haberlere göre onu artık öldü varsayarak huy ve ahlak güzelliğiyle kendisine ilk deneydeki tatsızlıkları unutturacak, şöyle uygun biriyle hayatını birleştirmeyi düşünüyordu. Monsieur Kurval'in çocuk yönünden de talihi yaver gitmemişti. İki çocuğundan kız olanını daha çok gençken kaybetmişti. Oğluysa daha 15'ini doldurduğu sırada tıpkı annesi gibi sefahat tutkusuyla terk etmişti onu. Bu serseriyle arasında artık hiçbir bağ kurulmasını istemeyen Monsieur Kurval, bir gün ortaya çıksa da onu reddedecekti. Malını mülkünü yeniden alacağı kadından olacak çocuklarına bırakmayı kuruyordu. Yılda 15 bin liralık bir geliri vardı. Eskiden ustaca çevirdiği işlerin meyvesiydi bu. Şimdi şerefli bir adam sıfatıyla ve kendisini çok seven dostlarla birlikte gelirini harcıyordu. Sayılan, tutulan biriydi. Bazen Paris'teydi, Saint-Marc sokağındaki güzel dairesinde. Bazen de yılın üçte ikisinde Nemur dolaylarındaki şirin toprağında. Bu şerefli adam planından dostlarına da söz etmişti. Tabii herkes onayladı onu. Nasıl birini arıyordu? 30-35 yaşlarında biri olacak, kızlık dulluk söz konusu değil. Acaba dostları böyle birini tanıyorlarsa ya da tanıyanları tanıyorlarsa acele olarak kendisine bildirebilirler miydi? Hemen ertesi günü eski arkadaşlarından biri gelip ona tam tamına uygun bir kadın bulduğunu söyledi. Size takdim edeceğim kızın, diyordu bu dost, aleyhine işleyebilecek iki özelliği var. iyi özelliklerini anlatırken baştan onları söylemeliyim ki sonunda avuntu bulasınız. Bir kere anası da babası da yok. Hatta onların eskiden var olduklarını bile hatırlamıyor. Çok küçükken kaybetmiş. Kan durumu hakkında bilinen tek şey Monsieur Saint-Pra'nın kuzeni oluşudur. Monsieur Saint-Pra adı belli bir adam, her türlü kuşkuyu yok edecek saygıdeğer bir adam. Gerçi kızın ailesi yok ama bu Monsieur Saint-Pra'dan 4000 franklık bir geliri var. Kız o adamın evinde yetişmiş, bütün gençliğini orada geçirmiş. İkincisi de şu, 16 yaşındayken bir karışıklığa gelmiş, bir oğlan çocuk doğurmuş. Çocuk imdi meydanda yok, üstelik kız çocuğun babasını da bir daha görmemiş. Şimdi de iyi yönlerine gelelim. Mademoiselle Florville 36 yaşında ama görseniz 28'inden gün almamış dersiniz. Onunkinden daha hoş, daha ilginç bir görünüşe sahip bir kıza rastlamamışsınızdır. Hatları yumuşak, tatlı ve ince, teni zambak beyazlığında, kumral saçları topuklarına iniyor. Taze ve biçimli bir ağzı var ki tıpkı ilk yaz güllerine eş. İri yapılı, ne var ki büyük bir uyum var vücudunda. Hareketlerindeki incelik fazla uzun boylu oluşunu bir kusur gibi göstermediği gibi bir şeyler de katıyor ona. Kolları, boynu, bacakları ilik gibi. Hani zamanla kolay kolay eskimeyen, yaşlanmayan güzellikler vardır. Mademoiselle Florville'inki de onlardan. Yalnız davranışları ve hayat tutumu yönünden belki benimsemeyeceksiniz Madame Florville'i. Kalabalığı sevmiyor pek, köşeye çekilmiş gibi. Bir kere çok dindar. Oturduğu evdeki görevlerine çok bağlı. Çevresindeki herkesi kendi dindar özelliklerine öyle koşullandırmış ki, onlar Mademoiselle'e yalnız zekasının erdemleri ve huyunun güzelliğiyle bakıyorlar. Uzun sözün kısası, Tanrı yaşlılık günleriniz için size dünyaya bir melek göndermiş. Monsieur Courval böylesi bir rastlantıdan çok memnun kalmıştı. Sözü edilen kimseyi hemen göstermesi için dostuna ricada bulundu. Doğumunun şöyle ya da böyle oluşu bence önemli değil dedi. Kanı temiz olduktan sonra annesinin babasının kimliklerinden bana ne? 16 yaşında başına gelen olayları da aynı şekilde umursamıyorum. Değil mi ki o hatasını onarmak için uzun yıllar köşeye çekilerek bir bilgelik kazanmış. Bu dulla derhal evlenmek istiyorum. Zaten 30-35 yaşlarında birini aramıyor muydum? Şimdi benim yapacağım tek şey onu bana hemen gösteresiniz diye sizi sıkıştırmak olacak. Monsieur Courval'in dostu kısa bir süre içinde onu memnun etti. 3 gün sonra Monsieur Courval'i ve sözü edilen Mademoiselle'i kendi evine yemeğe çağırdı. Bu sevimli kızı görür görmez baştan çıkmamak çok güçtü doğrusu. Minerva'nın profili gelmiş de sanki onda aşk çizgileri haline dönüşmüştü. Meselenin ne olduğunu bildiği için daha ölçülü, daha kendine hakim, daha terbiyeli görünüyordu. Soylu tutumuyla fizik güzelliği, yumuşak huyu, sağlam ve oynak esprisi birleşiyor, bütün bunlar zavallı Courval'in başını döndürmeye yetiyordu. Öyle ki Courval dostundan işin tez elden sonuçlanması için yardımını rica etti. Bazen aynı evde, bazen Monsieur Courval'in, bazen de Monsieur Saint-Pra'nın evinde olmak üzere 2-3 kez daha bir araya gelindi. Sonunda bir gün Mademoiselle Florville, Monsieur Courval'e bu mutlu olay kadar kendini hiçbir şeyin sevindiremeyeceğini ama taşıdığı inceliğin kendi hayat serüvenini anlatmadan herhangi bir teklifi kabul etmeye imkan vermediğini belirtti. "Size her şeyi anlatmadılar Monsieur," dedi. Bu konuda daha fazla bilgi vermeden sizin kadınınız olmayı kabul edemem. Sizin takdiriniz benim için çok önemli. Kendiniz için gerçekten uygun biri olduğum kanısına varmadan evlenirsek o takdire layık değilim diye dövünürüm sonra. Monsieur Courval her şeyi bildiğini, bu kaygıları kendi kendine yarattığını, oysa işi büyütmemesi gerektiğini bir hiç için artık canını sıkmazsa çok sevineceğini söyledi. Mademoiselle Florville üsteliyordu. Monsieur Courval karşısında duran kimsenin hayat serüvenini mutlaka öğrenmeliydi. Şarttı bu. Monsieur Courval'in kabul ettiği çözümse şöyleydi. Matmazel Florville Nemur dolaylarındaki toprağına gelecek, evlenme hazırlığı yapılacak, hayat serüvenini anlatacak, ertesi günde karısı olacak. Ama Monsieur dedi Matmazel Florville, bütün bu hazırlıklar sonuçta yararsız olacaksa ne gereği var? Ya ben size uygun bir kadın olarak dünyaya gelmediğimi kanıtlarsam? İşte bunu yapamayacaksınız Matmazel diye karşılık verdi şerefli kurval. Hadi bu konuda size meydan okuyorum. Gelin gidelim yalvarırım. Planlarıma da pek karışmayın. Yapılacak başka iş kalmamıştı, anlaşmışlardı. Kurval'in köyüne gittiler ama ikisi de ayrı odalarda yatıyorlardı. Matmazel Florville öyle istemişti. Gelişlerinin ikinci günü bu güzel ve alımlı kadın Monsieur Kurval'e hayatındaki olayları anlattı. İşte hikayesi. Matmazel Florville'in hikayesi. Benim hakkımdaki düşünceleriniz size anlatılanlardan fazlasını kapsamıyor Monsieur. Monsieur Sempra'yı gördünüz, onun kuzeni olduğumu duydunuz, hatta kendisi de bunu onayladı. Bununla birlikte bu noktada tamamen yanıldığınızı söylemeliyim. Doğumum hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu doğumu kime borçlu olduğumu öğrenmek zevkine de eremedim. Daha birkaç günlük bir bebekken Monsieur Sempra'nın evinin kapısında bulmuşlar beni. Yeşil taftadan bir kundağım varmış, üzerinde de iğnelenmiş imzasız bir mektup. Şunlar yazılıymış mektupta. 10 yıldır evlisiniz ve hiç çocuğunuz olmadı. Oysa bütün isteğiniz bir çocuk sahibi olmaktı. Bu bebeği kabul ediniz. Sütü temiz bir yavrudur. Yasa dışı bir birleşmenin değil, çok namuslu bir evliliğin ürünüdür. Eğer çocuğu istemezseniz bulunmuş çocuklar yurduna gönderin. Bir soruşturmaya kalkmamanızı öğütlerim. Çünkü hiçbir ipucu elde edemeyeceksiniz. Daha fazla bilgi edinmeniz olanaksız. Kapılarına bırakıldığım iyi insanlar hemen beni aldılar, yetiştirdiler, mümkün olan bütün özeni gösterdiler bana. Diyebilirim ki her şeyimi onlara borçluyum. Bir adım bile yokken bana Florville adını veren Madame Sempra'ya ne kadar dua etsem azdır. Beni koruyan, yetiştiren kadının ölümüne tanık olduğum günlerde 16 yaşıma basmıştım. Onu yitirmekle duyduğum acıyı hiçbir şey anlatamaz. Beni kendine o kadar yakın buluyordu ki son nefesini verirken kocasını yanına çağırdı, bana yılda 4000 franklık gelir bağlaması ve hiç terk etmemesi için yalvardı. Bu iki isteği de tam gereği gibi yerine getirdi Monsieur Pra. Hatta iyilikçi davranışını daha da ileri götürdü. Elinizdeki evrakta gördüğünüz gibi beni karısının kuzini olarak tescil ettirdi. Ancak yine de artık o evde kalamazdım. Monsieur Sempra bunu bana hissettirmeye başlamıştı. Bakın diyordu bu erdem heykeli adam. Artık dul bir adamım ben. Üstelik henüz gencim. Aynı çatı altında yaşamamız ileride layık olmadığımız bir sürü kuşkunun doğmasına yol açabilir. Sizin mutluluğunuz da namusunuz da benim için azizdir. İstemem ki birinden birine gölge düşsün. Ayrılmamız gerekiyor Florville. Ne var ki sizi bütün bütüne hayatımın dışında düşünemediğim gibi ailemin dışına çıkmanızı da istemem. Nancy'de dul bir kız kardeşim var. Onun yanına gitsen olmaz mı? Onun yanında benimkinden aşağı ölçüde olmayan bir dostluk bulacağından emin ol. Hem işi bu biçimde bağlarsak hep gözümün altında gibi olacaksın, yetişmen ve hayatın için gereken her şeyi hayata uygun değil. Hayata vahşi, yabani bir yerden tutunuyorum. Benim ruh halime ve kafa yapıma en uygun gelen durum dünyadan ele tek çekmek oluyor. Tabii ben o yaşlardayken hayat üzerine bu düşüncelerim daha yetersiz, daha olgundu ve ne Madame Verke'nin kötü telkinlerine ne de onun beni ittiği durumların yarattığı acılara karşı koruyabildi. Çevremde dönen hayata, haz gösterilerine, örneklere, bitmez tükenmez öğütlere karşı koymadım. Güzel olduğumu söylüyorlardı. Ben de buna inanarak mutsuzluğumu kurdum. Normandiya askeri birliklerinin garnizonu o sıralarda bulunduğumuz kentteydi. Madame Verke'nin evi de subayların devam ettiği bir randevu evi haline gelmişti. Genç kadınlarla dolu, kentin bütün dedikodusunun merkezi bir ev. Herhalde Monsieur Sempra kız kardeşinin çevirdiği bu işlerin büyük bir kısmını bilmiyordu. Yoksa benim onun yanına gelmeme razı olur muydu hiç? Bu düşünceyle biraz rahatladım. Olanları ona hemen şikayet etmekten vazgeçtim. Söylemeli miydim bir şeyler, yazmalı mıydım ona? Kim bilir, belki de içimden gelmedi söylemek. İçinde bulunduğum kirli hava yüreğime de sızmaya başlamıştı galiba. Tıpkı Kalipso adasındaki Telemak gibi. Uzun bir süreden beri baştan çıkarmak için didinen edepsiz Verken bir gün sorguya çekti beni. Lorraine'e bu kadar temiz ve el değmemiş biçimde geldiğim doğru muydu yani? Doğruysa bile Paris'te hiç aşıkım olmamasına üzülüyor muydum? Çok yazık madam dedim ona. Benim için böyle haksız kuşkular besleyeceğinizi hiç ummamıştım. Üstelik kardeşiniz Monsieur'den benim gidişatımı öğrenebilirdiniz. Haksız kuşkularmış diye kesti sözümü madam Verken. Oysa bir aşığınızın olması yaşınızın gereğidir. Umarım böyle kalmayacaksınız, düzeleceksiniz, herkes gibi olacaksınız. Aman madam, sizin gibi saygıdeğer birinin ağzına bu laflar yakışır mı? Saygıdeğer mi? Ha ha! İnanın tatlı kızım, benim çevremde uyandıracağım en son duygu saygıdır. Aşk, önemli olan aşktır. Ben aşk esinletmek isterim çevremde. Saygıya gelince henüz saygı uyandırmayı isteyecek yaşta değilim. Sen de benim gibi ol, keyfine bak. Bak nasıl mutlu ve hoşnut olacaksın. Ha, sırası gelmişken söyleyeyim. Senoval'e hiç dikkat ettin mi? Şu Senoval var ya, cadı kadın bundan sonra sık sık eve gelen 17 yaşında bir subaya getirdi sözü. Hangi Senoval? Pek dikkat etmedim madam diye karşılık verdim. İnanın evinize gelen herkese aynı kayıtsızlıkla bakıyorum. İşte bak bu olmadı küçük dostum. Ben istiyorum ki bundan sonra böyle zaferlerimizi paylaşalım. Senoval'le senin meşgul olman gerekiyor. Onu daha önce hazırladım bu işe, sana bayılıyor. Gereği gibi davranmalısın ona. Aman madam ne olur bağışlayın beni, gerçekten kimseyle ilgilenmek istemiyorum. Onu bunu bilmem yapacaksın. Onun albayı ile birlikte kararlaştırdık bu işi. Biliyorsun son günlerde albayla sevişiyorum ben. Yalvarırım bu konuda ilişmeyin bana. Beni itmek istediğiniz zevklere karşı içimde hiçbir eğilim yok. Bütün bunlar geçecek yavrum, kısa zamanda değişeceksin. Benim gibi seveceksin onları sen de. Tabii insan henüz tanımadığı birini hemen sevemez, bu bir gerçek. Ama kim engel oluyor senin için yaratılmış bu genci tanımana? Her neyse,